Ayrım 31, sayfa 400, Kahire olayı, Olen Steinhauer. Ömer daha sonra Fuad'ın yanına dönüp şemsiyenin altında çaylarını içerken Kasım'ın hikayesi kafasını karıştırdı. Eğer Stambler yürütülüyorsa neden bütün mülteciler gelmemişti? Giriş noktalarını Tunus olarak mı değiştirmişlerdi? Bu mantıklı gelmiyordu. Çünkü Libya'nın Mısır tarafı neredeyse tamamen isyancıların elindeydi. Fuad da kocasına gülümsedi. Hiç emekli olup buraya yerleşmeyi düşündün mü? Gözlerini kırpıştırarak birden daldığı düşüncelerden kurtuldu. Emekli olmak mı? Dün gece emekliliği düşünmüş olsa da bu yalnızca aklından geçmişti. Bir adam emekli olunca ne yapardı? Burada yüzebilirsin dedi karısı. Suyu temiz, Nil'le hiç ilgisi yok. Ne diyeceğinden emin olmadan ağzını açtı ve kendi sözlerine şaşırdı. Az önce, daha önce hiç tanımadığım bir adamla birlikte namaz kıldı. Yalnızca bu yersiz yanıt değil, itiraf ettiği şey karşısında da karısının yüzü kırıştı. Bunu duyduğuma sevindim. Daha sık namaz kılmalısın. Sanırım haklısın. Değişen ne? Kaşlarını çattı, bunu düşündü. Ne değişmedi ki? Karısı bu bilgelik karşısında gülümsedi, sonra telefonun çalmasıyla ikisi de sıçradı. Numaraya baktı, bilmediği bir numara ama ülke kodunu tanıdı. Amerika'dan kim arardı ki? Emin olmadan yanıtlarken Fuad'ın başını güneşten çatlamış ilginç sokağa çevirerek Mersa Mahtruh'ta yeni bir yaşam hayali kuruşunu izledi. Bir kadın sesi, Ömer hala abi. Evet, kadın İngilizce devam etti. İsmim İnaya Aziz, hiç tanışmadık ama kocamı tanıyorsunuz, Cibril. Elleri titreyerek kadının hikayesini dinlerken yavaş yavaş eşler tarafından köşeye sıkıştırıldığını hissetti. Fuad'a karşısındaydı. Tüm hayatını değiştirmesini söylüyordu. Kulağında ise Cibril Aziz'in karısı Cibril'in sağlığı hakkında bir haber alıp almadığını soruyor. Sonra rica etse kocası yakınlarda öldürülen Sophie Cole isimli bir arkadaşına yardımcı olup olamayacağını soruyordu. Ona inanıyorum Bay Halavi. Bu hanımın Cibril'in dostlarının yardımına ihtiyacı var. Cibril'in bana anlattıklarından onu sevdiğinize inanıyorum. Ömer Fuada'ya özür diler gibi gülümseyerek kalktı, telefonu alarak eski arabaların tıngır mıngır geçip duman attırdığı, güneşin gene kendisini bulduğu sokağın kenarına gitti. Burada benim pozisyonumu anladığınızı sanmıyorum Bayan Aziz. Yapabileceğim fazla bir şey yok. Yapmaya iznim olan fazla bir şey yok. Onunla konuşun, sadece konuşun. Karınız bir restoranda öldürülse ve kimse size bir yanıt vermese kendinizi nasıl hissederdiniz? Kadın bu kelimeleri söylerken dönerek masalarında ona gülümseyen Fuada'ya baktı. Kadın hafifçe el salladı. Dinleyin Bay Halabi, bu size kalmış. Ona sizin numaranızı verdim zaten ve yakında arayacak. Yanıtlar ya da yanıtlamazsınız. Cibril'e ve bana bir iyilik yapmanızı, sizden ona yardım etmenizi rica ediyorum. Kadın telefonu kapattı. Ömer bir süre elindeki sessiz telefona baktı, sonra sandalyesine döndü. Fuad'a soru sorar gibi baktı. Öylesine meraklıydı ki Ömer açıklama yapmaktan kendini alamadı. Çok garip bir konuşma yaptım dedi. Gerçekten mi? Kimdi? O Busiri piçi mi? Ömer eliyle geçiştirdi. Karısı Ali'nin terfisiyle ilgili kabalığı hiç affetmemişti. Cibril Aziz'in karısı İnaya'ydı. Kadının yüzü aydınla. İnaya, o kız rüyama girdi. Konuşması nasıl? Çok zeki değil mi? Bahsevarım öyledir. Neticede Cibril'in kadını. Çok zeki bir kadına benziyor. O, masadaki telefonu bir kez daha çalmaya başlayınca durdu. Bir Kahire numarasıydı. Tekrar mı arıyor? Gözünü telefona dikti. Eğer sen açmayacaksan ben açacağım. Karısı elini uzattı ama Ömer telefonu kaptı. Beşinci çalışta yanıtladı. Sophie. Birinci kısım. 1991. Zora'nın arkadaşları çok ve çeşitliydi ve hiçbiri Sophie'nin bildiği kadarıyla suçlu değildi. Sanatçı, yazar ve farklı disiplinlerde öğrenciydiler. Zekalarıyla gösteriş yapmayan zeki insanlardı. Kendileriyle alay etmekten korkmuyorlardı. Harvard'ın yapmacık entelliğinden sonra yalnızca bu bile onu derinden etkilemişti. Sophie ve Emmett'in yabancı oluşunu çekici bulmuşa benziyorlardı ama aynı zamanda Zora onları tanıştırır tanıştırmaz bir meydan okumayla karşılaşmışlardı. ''Bunlar benim her şeyi öğrenmek üzere Amerika'dan gelen eğitimli arkadaşlarım.'' Arkadaşları bunu ciddiye almışlardı. O ilk gün Victor adlı kara kuru bir tıp öğrencisi Sosyalist Yugoslavya coğrafyası üzerine bir söylev verdi. Vojvodina ovaları ki Novi Sad başkentiydi, Slovenya'nın soylu dağları ve Makedonya'nın harika vadileri, Hırvatistan'ın Adriyatik kumsalları ve Bosna, Karadağ ve Kosova'nın yalçın kayalıkları, Sırp Ortodoksluğunun doğum yeri. Anlamanız gereken şey 2. Dünya Savaşı'nın sonundan beri sınırlarımız içinde tüm doğal avantajlara sahip olduk. Göller, dağlar, deniz. Amerika'da sizin sahip olduğunuz çöller hariç her şey. Her zaman seyahat edebiliyorduk ama memlekette sahip olduğunuz şeyler yüzünden diğer ülkelere gitmek biraz can sıkıcı olabiliyordu. Buradaki herkesin Yugoslavya'yı bir arada tutmayı istemek için kendince nedenleri var. Ama benimki bu memleketten ayrılmak zorunda olmadan her şeyi bir arada görebilmek. Zora'ya döndü. Bunu anlıyor musunuz? Emmet yanıtladı. Kesinlikle. Victor otellerinin köşesindeki bir gün önce gittikleri merkezi kafede söylev veriyordu. Ondan sonra Nada isimli kısa saçlı bir dil bilimci onlara Yugoslavya'nın resmi dili olan Sırp Hırvatçasının politik gelişimini anlattı. Bir diller arası uzlaşma. Sonra Tuna kıyısında uzun bir kumsal olan stranda giderek bira içip yağlı kağıtlarda kızarmış sardalyaları kürdanla yemek üzere Zora'nın külüstür yugosuna doluştular. Most Slobode, özgürlük köprüsü altındaki plaj sandalyelerinde yayılmış Zora'nın daha başka arkadaşlarını da buldular. 8 yıl sonra NATO uçakları o köprüyü yok ettiler ama 1991'de insanların savaşı dert ettiğine dair bir işaret yoktu. Yalnızca Amerikalı arkadaşlarına iyi vakit geçirtmek istiyorlardı. Yugoslavya tarihi ve kültürünün pek çok yüzü hakkında söylev vermedikleri zaman Amerika ile ilgili sorular soruyorlardı. Thomas Jefferson kölelik taraftarı mıydı? Kızılderililer gerçekten sefalet içinde mi yaşıyorlardı? Oturma izni almak ne kadar zordu. Güneş batmaya başlarken Nada alüminyum folyoya sarılı bir esrar topağı çıkartarak Zora'nın sigaralarından boşalttığı tütüne sardı. Sophie tereddüt etti ama Emmet etmedi. O da kocasını örnek aldı. Karşı koymak yalnızca aklının köşesinden geçen bir düşünceydi. Alkol ve esrar karışımı kendini tamamen bu deneyime bırakmasını kolaylaştırdı. Belli zamanlarda mutlu olduğuna inanıyordu. Dost canlısı arkadaşlar vardı, kocası yakınındaydı ve kendisi birçok kısıtlamayı boş verecek kadar sarhoştu. Zora'nın dahi olarak nitelediği ressam Milorad, sinema, disco, sanat galerisi ve barıyla çok amaçlı bir alan olan Tribina Mladi, gençlik tribününe gitmelerini önerdiğinde hava kararmıştı. Kafaları iyi, galeriyi dolaşarak Belgrad'da bir sanatçının şiddet dolu kavramsal resimlerine baktıktan sonra bara geçip sonra da diskoya kaydılar. Bir gece önce kalede olduğu gibi Sophie ve Emmet gördükleri her şeyin yüzeyinin altında atan ritme çekildiklerini hissettiler. Ancak ilk geceleri masum ve saf gelmişken şimdiki hava farklıydı. Zora'nın ne masum ne de saf olduğunu hissedebiliyorlardı ve bu farkındalık gecelerini renklendirmişti. Gene de eğlence daha az zevk verici değildi. Belki de daha zevkliydi. Çünkü insanlar artık yabancıları değildi. Zora onları bir taksiyle otellerine gönderirken yarın hapishaneden kaçış günü dedi. Sophie ne kastettiğini soruyordu ki Zora kapıyı çarparak şoföre Sırp Hırvatçasıyla sürmesini söyledi. Açıklama sabah zora onları yine Hotel Putnik kahvaltılarına gömülmüş, sersem ve akşamdan kalma bir halde bulduğunda geldi. Ama o gayet dinlenmiş gözüküyordu. "Dostlarım," diye yüksek sesle fısıldadı, "sizi bu cehennem deliğinden çıkartacağız, hapisten kaçmanın zamanı geldi." Amerikalı arkadaşlarının kasvetli Putnik'te kalamayacaklarına karar vermişti. Onları lobide beklerken bir yandan da hala politika okuyan adama gözlerini dikti. Yukarıda çantalarını hazırlarken Sophie ve Emmet planlardaki değişikliği konuştular. "Ne düşünüyorsun?" dedi Sophie. Emmet bir gömleğini kolunda katlıyordu. "Bence çok cömert."
"Fazla mı cömert?"
Emmet sırıttı. "Sana yanık. Kim olmaz ki?" Böylece Zora'nın yugosuna binip kendilerini onun eline bıraktılar. Özgürlük Köprüsü'nden Tuna'yı geçtiler. Strand'daki günleri hakkında konuşurken binalar seyrekleşti ve yerini kırsal bölge aldı. Bu beklediklerinden farklıydı ve Emmet nereye gidiyoruz derken sesinde gergin bir ton vardı. Zora leş gibi camdan bir yeri gösterdi. "Fruška Gora" diyerek önlerindeki alçak dağın adını söyledi. "Amcamın orada bir yazlık evi var. Hem büyük hem elektriği ve suyu var. Bayılacaksınız." Vardıklarında Victor ve iki genç adam daha Zora'nın amcasının üç odalı dolambaçlı dağ yolundan dönülen bir tepenin yamacına yaslanmış, düzlük Voivodina kırsalındaki çiftlik ve köylere bakan evindelerdi. Çantalarını tozlu bir misafir odasına bıraktıktan sonra Sophie ve Emme sandalyeler ve bir iki masanın uzun otların arasına kurulduğu arka bahçedeki adamlara katıldılar. Birlikte rahatlayıp bir şişe lav içip Stremski Karlovçi'den bir şişe kırmızı şarap açtılar. Temiz, yüksek tepelerde şehirdeki havanın ne kadar pis olduğunu fark ettiler. Yeni arkadaşlardan biri iri yapılı kelleşmeye başlayan bir antropolog haberleri aktarmaya başladı. Slovenler Batı Avrupa ile görüşmeye başlamışlardı. Hırvatlar ise yeni kazandıkları bağımsızlıklarından yararlanarak topraklarından Sırp ve Boşnakları atıyorlardı. Antropolog biraz sarhoştu ve Hırvatistan'ın her yerinde köylerdeki çatışmalardan bahsederken ağzının kenarında tükürük birikiyordu. Victor adama çenesini kapatmasını söyledi. Güzel bir gün milliyetçi saçmalıklarla harcanmamalıydı. Konuşma Sırp Hırvatçası ağız dalaşına döndü. Sophie adamların yumruklaşmaya başlayacaklarını sandı ama ateşli tartışmaları başladığı kadar hızla bitti ve kısa bir süre sonra kucaklaşıp birbirlerinin yanaklarını öpüp gülüyorlardı. Zora içeri girerek teybi açıp Elektriçini Orgazm adlı bir New Wave grubunun hepsinin dinleyebilmesi için hoparlörleri pencerenin kenarına koydu. Karnında bir bira şişesini dengelemiş çimenlerde yatan Emmet, "Burada bir ev kaç para eder?" diye sordu. Sophie ona baktı ama Emmet kendi düşüncelerinde kaybolmuş güneşe karşı gözlerini kısmıştı. "Bir Amerikalı için öğlen yemeği parasına," dedi. Mesleğini hiçbir zaman öğrenemedikleri üçüncü adam, diğerleri güldü. Emmet dirseklerinin üzerinde dikildi. "Ciddiyim, burası çok güzel. Çok güzel değil mi Sophie?" "Öyle," dedi Sophie, "çünkü öyleydi. Bir an için bu alternatif hayatı düşünmek için kendini bıraktı. Yugoslavya'da bir dağ evi. Tatiller için mi, yoksa esas evleri olarak mı? Etrafındaki insanları anlayamadığım bir yerde hayat nasıl olurdu?" Fikir beyanlarının kavgalara dönüştüğü ve öpüşerek sonlandığı bir yerde kendine evliliklerinin nereye gittiğini sordu. Zora Sophie'yi öğlen yemeğini hazırlamasına yardım etmesi için içeri çağırdı. Mutfak küçüktü ve Zora'nın sigara içmesi kısa bir süre sonra atmosferi ölümcül hale getirdi. Sophie açmak için pencerelere vurdu, sonra tavuk butlarını temizlemesi için Zora'ya yardım etti. Kıymayı köfte haline getirdi, domuz pirzolalarına baharat koydu ve patatesleri soydu. Dışarıda adamlar eski bir mangalı ateşlemiş kömürü yakıyorlardı. Zora, "Burada yaşamak hoşuna gider mi sence?" dedi. "Belki," dedi Sophie, "belki sonra, mesleğimde ilerledikten sonra." "Bu asla demek," diye kestirip attı Zora. İçtiler, etleri tıkındılar, güneş battığında antropolog bir akustik gitar çıkardı ve Amerikan payı söylediler. Sonra Rakia adını verdikleri erik kanyağını getirdi ve sohbete başladılar. Zora kaledeki ilk karşılaşmalarında olduğu gibi her şeyi biliyordu. Ama o eğimli bahçede önlerinde boş geçireceği uzun saatler olduğundan kendi için önemli şeyler hakkında daha açık seçik konuşabiliyordu. Sanat, müzik, edebiyat ve evet politika. Bu kolları dizlerinin çevresinde sarılmış ileri geri sallanan Zora, Sophie'ye düşünceli ve zeki ilk gecekinden farklı bir kadın gibi geldi. Mantıklıydı. Buna karşın yargılanmaktan korkmuyordu. Sophie bunun onun en çekici özelliği olduğunu düşündü. Son 4 yıldır yaşadığı amfileri, özgür eğitiminin kalıcı nakaratını düşündü. Sorgula. Yeterince sorgulamayla zeminin kendisi bile buharlaşıp varsayıma dönüşebilirdi. O evin arka bahçesinde rahat bir şekilde Zora'yla oturmuş, çıplak ayaklarını altına almış, rakiyasını yudumlar ve Zora baca gibi sigara içerken fark ettiği şey sorgulamanın yıllardır ona engel olduğuydu. Neye inandığı sorulduğunda her zaman Sophie'nin soruyu yanıtlamaktansa karşı tarafa çevirmesi daha kolaydı ve ne zaman fikir beyan etmesi istense hemen fikrini yumuşatıyordu. Tabii ki Tanrı yok. Ama bundan nasıl emin olabilirim ki? Komünizm başarısız olmuş bir ideolojidir. Ama gerçek komünizm hiç uygulandı mı? Sovyetler Birliği'nde kesinlikle uygulanmadı. Dünya yuvarlaktır. Ama bunu diğerlerinin fikrine dayandırıyorum. Kendiminkine değil. Neye inanıyordu? Hatta herhangi bir inancı var mıydı? Ailesinin vardı ama onların etkisinden kurtulduğu zaman onların inançlarının kendisinin olmayacağına karar vermişti. O da baştan başlamış dünyasını eğitimli bir şekilde inşa etmek üzere Harvard'a girmişti. O gece Zora'nın amcasının dar yatağında kocasının bileklerini yastığa yapıştırdı, aşağıya eğilerek memesinin ucunu ısırdı, adam çığlık attı ama yüzüne baktığında gözleri kapalı, yüzünde rüyadaymışçasına bir ifade vardı. 3 gün boyunca bu şekilde yaşadılar. Zora ile geç kahvaltılar, bir gece öncesiyle ilgili gülüşmeler, öğleden sonra alışveriş torbaları ve içkiler, gitarlar ve pilli gazio orklarla gelen arkadaşlar. 3. gün gürültücü bir kadın tuvaller ve akrilik boyalarla geldi. Boya bulaşmış esrar nargilesini elden ele geçirirken elleriyle resim yaptılar. Kırmızı biber turşusu ve mangalda pişmiş domuz pirzolalarından oluşan akşam yemeği sırasında Emmet, sanki Yugoslavya'ya gelmek isteme nedenini yeni hatırlıyormuş gibi Vukovar'ı sordu. Savaş ne durumda? Zora uzun sivri bir kemikten et sıyırıyordu, duraksadı. Kemik yağlı parmaklarından sallanıyordu. Bununla ilgileniyor musun? Buraya gelmek isteme nedenim buydu diyebilirim. Zora bileğiyle yüzüne düşen saçı çekti. Gerçekten bunu öğrenmek istiyor musun? Emmet başıyla onayladı ama Zora sorarken ona bakmıyordu. Sophie'ye bakıyordu. Sophie de başıyla onayladı. Bu bir savaş değil diye başladı Zora. Elindeki kemiği tabağına bıraktı. Henüz değil ama olacak. Yakında. Savaş 2 milletin çatışma kararı almasıdır. Şu anda yalnızca komşular buna karar verdiler. Milisler oluşturarak evlerini koruyorlar. Ordu da müdahil. Ama yalnızca bu küçük çatışmaları durdurmaya çalışıyorlar. Ama yakında Belgrad ve Zagreb ortak karar verecekler ve esas savaş o zaman başlayacak. Çünkü başlamak zorunda. Zorunda mı diye sordu Sophie. Tabii dedi Zora. Tito yarım yüzyıldır bizi bir arada olmaya zorladı. Bizleri oradan oraya taşıdı ki Hırvatlar, Sırplar, Makedonlar ve Boşnakların hepsi aynı toprağı paylaşsın. Ama bizi birbirimizi sevmeye zorlayamadı. Ama herkesi olduğu yerde bıraksaydı o zaman ayrılık daha kolay olurdu. Sınırları çizmek daha kolay olurdu. Ama şimdi bir dolu Hırvat Sırp topraklarında, karşı taraf için de aynısı geçerli. Sence Sırp çiftçiler Ustaşa tarafından kurulmuş bir ülkede yaşamak ister mi? Dipnot Ustaşa, Ustaşalık veya Ustaşlık. 2. Dünya Savaşı'nda Yugoslavya topraklarında etkinlik gösteren faşist harekettir. Sophie sormamayı düşündü ama açıklama olmadan bunu anlayamayacaktı. Kim tarafından kurulan? Zora ona kısaca bakıp gözlerini kırptı. Belli ki cehaleti karşısında şaşırmıştı. Hırvat faşistler dedi kısa bir süre sonra. Savaşın büyük katilleri. SS'i gölgede bırakırlar ve şimdi... Birden teslim oluyormuşçasına iki elini birden kaldırdı, avuçları yağdan parlıyordu. Politika konuşmayacağıma söz vermiştim, bu konuya hiç girmeyeceğim. Gülümseyerek ellerini indirdi. Ama siz başlayacak olan savaşla ilgileniyorsunuz dedi başıyla onaylayarak. Belki de bununla ilgili bir şey yapılabilir. Sophie'nin yüzündeki ifadeyi görünce ileri doğru eğilerek kalçasını okşadı. Endişelenme Draga, ben seni korurum.
31. ayrımın sonu. Sayfa 412.